Ayrım 12.
Bu demektir ki o zamana kadar meşruluk kaynağını gelenek ve dinsel inançlardan alan monarşik egemenlik şimdi insan iradesi ürünü bir hukuki belgeden meşruluk alarak beşerileşmektedir. Monark bu egemenlik hakkını ve bunun kullanımını başka bir takım güç ve organlarla paylaşmakta mıdır? Monarşi gerçekten anayasal, meşruti hale gelmiş midir? Bu soruların cevaplarını bulmak için organların kuruluş, yetki ve işleyişlerini ele almak gerekiyor. 1. Ana kuruluş. Osmanlı soyunun en büyük evladı saltanat ve hilafet makamının da sahibidir. Madde 3. Monarşinin ve devletin başı halife sultandır. Padişah yürütme organının da başı ve hatta kendisidir. Heyet-i vükala ya da meclis-i vükalanın bakanlar kurulu, başkan ve üyeleri olan sadrazamı, şeyhülislamı ve vekilleri kendisi seçer, atar ve gerektiğinde azleder. Madde 7-27. Yasama meclisi, meclis-i umumi adını taşımakta olup iki kanatlıdır. Heyet-i ayan ve heyet-i mebusan. Heyet-i ayan üyeleri öbür meclisin üye sayısının üçte birini aşmamak üzere 40 yaşını geçmiş ve seçkin hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından yine padişah tarafından seçilir ve atanırlar. Madde 60-61. Bunlar ömür boyu bu görevde kalır. Madde 62. Heyet-i mebusan üyeleri ise her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere 4 yıl için ve seçim yoluyla bu göreve gelirler. Madde 65-66-69. Mebuslar umum Osmanlı'nın vekili olup kendilerini seçen dairenin de ayrıca vekili değillerdir. Madde 71. Padişah meclislerin başkanlarının seçiminde de söz sahibidir. Heyeti ayan reisini doğrudan doğruya kendisi seçer. Madde 60. Heyeti mebusan başkanı ile iki yardımcısını da meclis tarafından gösterilen üçer aday arasından yine kendisi seçer ve atar. Madde 77. Demek oluyor ki padişah yürütme ve yasama kurullarının oluşumu üzerinde son derece etkilidir. Heyet-i vükalanın kuruluşunda kesin söz sahibidir ve tek seçici durumundadır. Meclis-i umuminin iki kanadından biri heyet-i ayan onun iradesine göre oluşmaktadır. Ayrıca meclis başkanlarından birini doğrudan doğruya öbürünü ve yardımcılarını da önerilen adaylar arasından seçmek hakkına sahip bulunduğundan yasama meclislerinin başkanlık divanlarında da etkilidir. Oluşumunu padişah iradesine borçlu olmayan tek heyet meclis-i mebusandır. Heyet-i mebusan seçimle gelmiş ilk Osmanlı meclisidir. Bunun önemi şundadır ki seçim ve temsili vekalet yoluyla seçmen ile mebusları arasında kurulan ilişki milleti de bir siyasal varlık olarak anayasal sisteme katmaktadır. Heyet-i mebusan azasının her birini umum Osmanlıların vekili ilan eden bir hukuk sistemi, KE madde 71, padişahı artık siyasal sistemin mutlak ve biricik egemeni olmaktan çıkarmaktadır. Bu meclisin yetkileri ne kadar kısıtlı, sultanınkiler ne kadar geniş olursa olsun, halkın ya da milletin temsil yoluyla devreye girdiği bir düzende, artık padişah egemenlik hakkının tek sahibi sayılamaz. Millet, adı konmuş olmasa bile padişahın mutlak olan egemenlik hakkına rakip olmak üzere ortaya çıkmıştır. 2. Yetkiler ve işleyiş. Kişi ve kurul organların yetkileri ve işleyişleri nasıl düzenlenmiştir? Yine söze sistemin ekseni olan padişahtan başlamak uygun olur. KE, padişahın dünyasal ve dinsel hak ve yetkilerini anayasallaştırmaktadır. Vekilleri, sadrazamı ve şeyhülislamı atamak ve görevden almak, silahlı kuvvetlere komutanlık etmek, şeriat hükümlerini ve yasaları yürütmek, devlet dairelerinin işleyişiyle ilgili nizamnameleri tüzük düzenlemek, cezaları affetmek ya da hafifletmek, meclis-i umuminin toplanmasına, tatiline, ledel iktiza gerektiğinde heyet-i mebusanın feshine, yeniden seçime gidilmesi koşuluyla karar vermek. Bütün bunlar hukuki mukaddese-i padişahi, padişahın kutsal hakları cümlesindedir. Madde 7-27. Daha ilk bakışta görülüyor ki padişah gerçekten meşruti, anayasal bir sistemde bakanlar kurulunun ve parlamentonun sahip olması gereken pek çok önemli yetkiyi kendinde alıkoymuş, bunları padişahın kutsal hakları alanında tutmuştur. Ama heyetlerin yetki ve çalışmalarına konan başka sınırlar da vardır. Bunları Bakanlar Kurulu ve Yasama Meclisleri açısından ayrı ayrı gözden geçirmek gerekir. Meclis-i Vükala, sadrazamın başkanlığında toplanan iç ve dış umuri mühimmeyi, önemli konuları görüşen bir kuruldur ama görüşülmesi padişahın iznini gerektiren hususları önce hükümdara sunmak ve onun görüşme iznini almak zorundadır. Bundan sonra alacağı kararların uygulanabilmesi de yine padişahın onayına, bir irade-i seniyenin çıkmasına bağlıdır. Madde 28. Heyet-i Vükala, başkan ve üyeleri padişah tarafından seçilip atandıkları ve görevden alınabildikleri için bunların hükümdara karşı bir siyaset peşinde olabilmeleri olasılığı çok zayıftır. Böyle bir durumda ortaya çıkacak olan sonuç azil ya da istifadan başka bir şey değildir. Vekiller heyetinin ve vekillerin parlamento önünde sorumluluğu ve güven oyu almaları söz konusu olmadığından bunlar meclise dayanarak hükümdara karşı koyabilme olanağına da sahip değillerdir. Dolayısıyla ortak fikirli ve programlı üyeleri arasında uyum ve dayanışma bulunan bir kabine ya da hükümete bu sistem olanak bırakmamaktadır. Şu halde Bakanlar Kurulu'nun seçimi ve işleyişi konusunda tek ve gerçek söz sahibi olan hükümdar aslında yürütme organının ta kendisidir. Yasama meclisleri konusuna gelince burada da padişah lehine önemli payların saklı tutulduğu görülür. Bir kere bunların çalışabilmeleri ve çalışma süreleri padişahın takdirine bırakılmıştır. Meclis-i Umumi'nin iki heyeti her yılın Kasım ayı başında ancak Bağ İrade-i Seniye açılır ve Mart başında yine Bağ İrade-i Seniye kapanır. Heyetlerden biri toplanık değilse öbürü de toplanamaz. Madde 43. Padişah meclisi umumiyi vaktinden önce açabileceği gibi toplantı süresini kısaltabilir ya da uzatabilirdi. Madde 44. Meclisi umuminin toplanması, tatili ve gerektiğinde fesi padişahın kutsal haklarındandır. Madde 7. Meclislerin başkan ve başkan yardımcılarının da padişah tarafından doğrudan doğruya ayan ya da önerilen adaylar arasından seçilerek mebusan belirlendiğini hatırlamak gerekir. Meclis-i Umumi üyelerini padişaha bağımlı kılan bir husus da ettikleri yeminin içeriğidir. Bunlar yalnız vatana ve anayasaya değil aynı zamanda padişaha sadakat yemini ederler. Hatta yemin metninde padişaha sadakat, vatana sadakat ve anayasa hükümlerine uyma taahhüdünden de önce gelmektedir. Madde 46. Bu durumda artık üyelerin oy ve görüşlerinden dolayı muhtar, serbest olduklarının ve bunlardan ötürü de suçlanamayacaklarının belirtilmiş olmasının madde 47 pek anlamı kalmıyor. Kaldı ki nizamname-i dahiliye, meclis iş tüzüğü aykırı davrananlar bu korunmadan da yararlanamazlar. Madde 47. Yasama işlevi açısından görülen durum padişah vesayetinin bu alanda da devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bir kere padişah buyruğu ve güdümü altındaki heyet-i vükala her konuda yasa önerme hakkına sahipken asıl yasama organı durumunda olması beklenen meclisler ancak kendi görev alanlarını, vazife-i muayyene ilgilendiren konularda yasa önerisinde bulunmaya yetkilidirler. Vazife-i muayyenenin ne olduğu ise muayyen, belli değildir. Anayasadan anlaşılmamaktadır. Yeni yasa ya da yasalarda değişiklik önerisinde bulunulduğunda bu öneri sadaret yoluyla padişaha iletilir ve onun izni alınır. Madde 53. Bu izin padişah tarafından verilse bile meclisler hemen devreye girmezler. İstem konusu ilkin hiçbir temsili ya da yasayıcı niteliği bulunmayan şurayı devlete gönderilir. Madde 53. Bunun hazırlayacağı layiha, tasarı meclislere gelir. Önce meclisi mebusanı görüşüldükten sonra heyeti ayağına gönderilir. Madde 54. O heyeti ayan ki üyeleri padişah tarafından atanmış oldukları gibi önüne gelen tasarıyı padişahın haklarına uygunluk açısından da süzgeçten geçirir. Gerçekten de heyeti ayan meclisi mebusandan gelen tasarıları yalnız din buyruklarına, hürriyete, kanuni esasi hükümlerine, devletin ülkesiyle bütünlüğü esasına, ülkenin iç güvenliğine, yurdun savunma ve korunmasına, genel adaba uygunlukları açısından incelemek ve denetlemekle kalmaz, aynı zamanda bunların zat-ı Hazreti Padişahi'nin hukuki seniyesine zarar verip vermediklerini de ölçer. Heyet-i Âyan bu denetlemeyi yaptıktan sonra tasarıyı ya kabul eder ya da gerekçeli kesin ret ya da değişiklik istemiyle birlikte meclisi mebusana geri gönderir. Madde 64. Meclislerden birinde kesin redde uğrayan tasarı o toplantı yılında bir daha görüşülmez. Madde 54. Demek ki meclisi mebusan yalnız kıt yetkili bir heyet değildir. Aynı zamanda bu dar yetki alanında bile yapabildikleri heyeti ayağının çizeceği çerçeve ile sınırlıdır. Bütün bunlardan sonra meclislerden geçmiş bir metin hala kabul edilmiş bir kanun değil bir layihadır. Bunun yasalaşması padişahın onayına bağlıdır. Mutlak veto yetkisine sahip bulunan hükümdarın kabul edip onaylayamadığı bir tasarı kanunlaşamaz. Madde 54. Böylece izinden onaya kadar padişah yasama süreci üzerinde denetim olanağına sahiptir. Yürütmenin daha doğrusu padişahın yasama sürecindeki bir başka ve daha aktif rolü de meclislerin toplanık olmadığı dönemlerde kendini gösterir. Meclislerin tatil ya da fesih yoluyla devre dışı bırakabilmesinin kolaylığına yukarıda değinilmişti. İşte bu gibi dönemlerde ya da meclislerin olağan tatiller nedeniyle toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda devleti ya da genel güvenliği tehlikeye sokan bir durum ortaya çıkar da meclislerin hemen toplantıya çağrılmasına olanak bulunamazsa anayasa hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla heyet-i vukala tarafından verilecek kararlar heyet-i mebusanın toplanmasıyla verilecek karara kadar bağ irade-i seyniye muvakkaten kanun hüküm ve kuvvetindedir. Madde 36. Bu geçici yasalar organik yönden yürütme, maddi yöndense yasama işlemi niteliğinde olup heyet-i mebusanda karara bağlanana kadar padişah iradesiyle oluşmuş kanun hükmünde işlem karakteri taşımaktaydılar. Padişahın bir başka yetkisi de olağanüstü durumlarda örfi idare sıkı yönetim özel düzenlemelerle nizam-ı mahsus ülkeyi yönetme olanağına sahip bulunmasıdır. Madde 113. Görülüyor ki KE ile kurulan sistemin tek temsili ve demokratik organı sayılabilecek olan heyet-i mebusan yasama faaliyetleri konusunda bir serbestliğe sahip değildir. Bu heyet padişah, meclisi vukala, heyeti ayan, şurayı devletten oluşan bir dörtgenle kuşatılmıştır. Sistemin merkezi padişahtır. Bu yüzden de demokratik bir yasama organı ve sürecinden söz edilemeyeceği gibi kurulan sistemi gerçek anlamda bir meşrutiyet saymaya da olanak yoktur. Ancak mutlak monarşi dönemindeki ana kuruluştan farklı bir durumda doğmuştur. Öyle ki meclisler padişaha karşı iradelerini kabul ettiremiyorlarsa padişah da meclis-i mebusanın benimsemediği bir konuyu yasalaştırma gücüne artık sahip değildir. Yasalaştırmada nasıl meclisler padişahın izin ve onayına bağlıysalar padişah da yasaların yapımında meclislerin ve özellikle de mebusan meclisinin olumlu tutumunu beklemek zorundadır. Dolayısıyla meclis-i umumi genel olarak ve tek başına bir yasama erki ve organı değildir. Ama sıkı kayıtlarla da olsa yasama faaliyetine katılma hakkına sahiptir. İlk Osmanlı parlamentosu istediğini yasalaştırabilen bir organ değilse bile istemediğini yasalaştırmayan bir yapıya sahiptir. Mali konularda bütçe ve harcamalar meclis-i umuminin daha güçlü bir irade ve yetki sahibi olduğu görülmektedir. Ama yürütme nasıl meclislerin toplanık olmadığı zamanlarda muvakkat kanun hükmünde kararlar alabiliyorsa geçici bütçe uygulamaları da yapılabilmektedir. 3. Sorumluluk ve denetim. Sadrazam, Şeyhülislam ve vekiller padişaha karşı sorumlu olup her an onun tarafından görevden alınabilirler. Madde 27, madde 7. Nitekim meclislerin açık olduğu dönemde de padişah sadrazam azletmiştir. Ahmet Hamdi Paşa. Padişahın bu ve yukarıda anılan geniş yetkileri karşısında heyet-i vukalanın ortak sorumluluk yüklenen türdeş, mütecanis homojen bir kurul olmasına, çağdaş anlamıyla bir bakanlar kurulu sayılmasına olanak yoktur. Heyet-i vukala siyaset koyacak halde değildir. 1876'dan sonra vekilleri padişah karşısında biraz güçlendirmek için girişilen üç çabada sonuç vermeyecektir. Heyet-i vukala meclis karşısında sorumlu değildir. Göreve başlarken ya da görev sırasında güven oylaması öngörülmemiştir. Meclise gen soru verme ve hükümeti düşürme yetkisi tanınmamıştır. Meclislerin vekilleri padişaha karşı savunma hakları da yoktur. Gerçi hükümeti denetleme olanağı olarak heyet-i mebusanın vekillerden soru sorma, madde 38 ve bir vekilin cezai sorumluluğunu harekete geçirme, divan-ı aliye gönderme hakkı vardır. Madde 31. Ama bu olanaklarda kısıtlanmıştır. Soruya muhatap olan sadrazam ya da vekil cevabını süresiz erteleyebilir. Madde 38. Divan-ı Ali'ye gönderme kararı da ancak padişahın oluruyla kesinleşir. Madde 31. Bunlara karşılık yine Akçalı konularda meclisin denetim hakkının biraz daha gelişkin olduğu görülmektedir. Örneğin Divan-ı Muhasebet Sayıştay üyeleri padişah tarafından atanmakla birlikte bunların görevden alınabilmeleri meclisi mebusanın onayına bağlıdır. Madde 106. Meclisler yürütmeyi etkili şekilde denetleyemiyor ve bir siyasal yaptırıma güvensizlik oyu gidemiyorlar ama padişahın bunlar üzerinde önemli denetim silahları vardır. Meclislerin çalışma takvimlerinin düzenlenmesi ve değiştirilmesindeki takdir hakkına değinilmişti. Madde 7.44. Asıl yıldırıcı ve caydırıcı silah ise fesih kurumudur. Heyet-i vükala ile heyet-i mebusan arasında bir uyuşmazlık çıkar da vükala görüşünde direnir. Mebusan da ard arda iki defa bunu reddederse padişah heyet-i vükala ya da vekilleri değiştirme yoluna gidebileceği gibi meclis-i mebusanı fesih kararı da alabilir. Ancak ikinci yolu seçtiğinde yeni meclisin 6 ay içinde toplanması gereklidir. Madde 7, 35, 73. Vükalayı değiştirmek ya da meclisi feshetmek ikilisine bakıp padişahın vekiller heyetiyle meclis arasında tarafsız bir hakem olduğu ve bir denge rolü oynadığı sanılmasın. Heyet-i vükalanın zaten onun güdüm ve denetiminde olduğu açıktır. Bu yüzden de yukarıdaki düzenlemeler doğrudan doğruya meclis-i mebusanı yola getirmek için konmuş gibidir. Şimdi can alıcı bir noktaya parmak basmanın sırası gelmiş bulunuyor. Padişahı, bütün anayasal sistemin merkezi ve en üstün gücü olarak tanıyan KE, onu bir de sorumsuzluk halesiyle taçlandırmaktadır. Zat-ı Hazreti Padişahi'nin nefsi humayun mukaddes ve gayrı mesuldür. Madde 5. O kadar ki padişah anayasaya bağlılık yemini bile etmemektedir. Oysa 37 yıl önce yine tek yanlı bir işlemle Tanzimat Fermanı'nı GHH çıkarmış ve ilan etmiş olan bir başka hükümdar Abdülmecid vermiş olduğu sözleri bir yeminle bağlamıştı. KE'nin esin kaynaklarından olduğu ileri sürülen 1831 Belçika Anayasası'nda da hükümdar anayasaya sadakat yemini etmekteydi. Madde 79-80. Bu sistemin gerçekten sınırlanmış bir monarşi kavramına uymadığı meydandadır. Bir kere teorik bile olsa halifeye karşı direnmek mümkünken KE'nin öngördüğü kutsallık ve mutlak sorumsuzluk ilkesi halife sultanı dokunulmaz kılmaktadır. Gerçi devlet başkanının dokunulmazlığı meşrutiyet yönetimlerinin bir ilkesidir ama bu sistemde de sorumlu olmayana yetki verilmez kuralı gereği devlet işleri temsilciler meclisi önünde sorumlu başbakan ve bakanlarca görülür. Başkanlık sistemini benimsemiş cumhuriyetlerde de devlet başkanı vatan hainliği suçunu işlemesi halinde cezai, yıpranması halinde sonraki seçimlerde bir daha seçilememek gibi siyasi yaptırımlarla karşı karşıyadır. Ayrıca yetkileri parlamentonunkilerle dengelenmiştir. Kuvvetler ayrılığı sistemi bunun özüdür. 1876 KE'si ise yürütme yetkisini hükümdara ait sayan geleneksel ve monarşik anlayışı sürdürmekte, yasama alanında da ona geniş yetkiler tanımaktadır. Heyet-i mebusan kanadı seçimle oluştuğu için organik bakımdan padişahtan kopmuş görünmekle birlikte işlevsel açıdan ondan bağımsızlaşmış sayılamaz. Öte yandan heyet-i mebusan temsili ve demokratik niteliği bulunmayan kurullar tarafından kuşatılmıştır. Heyet-i ayan, heyet-i vükala ve şura-i devlet. Meclisi umumi bağımsız bir yasama organı olmadığı gibi yetkili bir denetim yeri de değildir. Sistem parlamentodur ama parlamenter değildir. Kuvvetler ayrılığını ne sert ne de yumuşak biçimiyle kurmuş sayılabilir. Bu özellikleriyle KE kuvvetler ayrılığını benimsemiş, 1831 Belçika Anayasası'na değil monark eksenli kuvvetler birliğine yatkın, 1814 Fransız Anayasal Beratını ya da 1850 Prusya Anayasası'na andırmaktadır. Gerçi anayasalı ve temsili meclisli 1876 sistemi artık mutlak monarşinin sonu demektir. Ama kanuni esası padişahın öteden beri süregelen üstün iktidarını da büyük çapta sürdürmektedir. Sultan hem merkezi güçtür hem de sorumsuz ve kutsaldır. Üstelik bu ayrıcalıklı konumu artık sadece gelenek görenekten çıkmamakta bir de anayasa ile pekiştirilip meşrulaştırılmaktadır. Anayasalı dönemin padişahı anayasasız döneminkilerden daha bile güvencelidir. 4. Yargılama. Burada bizi bir hoş sürpriz bekliyor. KE'nin yargılama alanında getirdikleri hiç de azımsanacak gibi değildir. Bu her şeyden önce Tanzimat'ın katkıları ile ilgilidir. Ama İslam ve klasik Osmanlı düzeninde adaletin seçkin konumu da unutulmamalıdır. KE bir güç olarak yargıdan değil mehakimden, mahkemeler söz etmekle beraber yargı yetkisinin kullanılışının gerektirdiği askeri güvencelere de yer veriyor. Bunlar yargıçların özlük işlerinin yükselme, yer değiştirme, emeklilik yasayla düzenlenmesi, bir cürümle mahkum olmadıkça azledilememeleri, madde 81, mahkemelerin her türlü müdahaleden korunması, madde 86 ve bağımsızlığının sağlanması yolundaki hükümlerdir. Yargı mercilerini şer'iye ve nizamiye mahkemeleri olarak iki dalda toplayan KE, madde 87, mahkemelerin sınıf, görev ve yetki derecelerine göre bölümlenmesini ve yargıçların atanmasını da yürütmenin takdirinden çıkarıp yasaya bağlı kılmaktadır. Madde 88. KE, savcılık kurumunu da anayasallaştırmıştır. Madde 91. Ayrıca Divan-ı Ali, Yüce Divan adıyla vekilleri, Yargıtay başkan ve üyelerini ve padişah aleyhine cürüm işleyenleri yargılayacak 30 üyeli bir yüksek mahkeme kurulmaktadır. Madde 92-95. Temyiz Mahkemesi, Yargıtay, KE'nin andığı fakat açıkça düzenlemediği bir yargı üst katıdır. KE'nin kişileri ilgilendiren yargısal güvencelerini ise şimdi yeni bir başlık altında yer vereceğiz. C. Haklar, özgürlükler, yargısal güvenceler. Uyruklara tanınan hak ve özgürlükler, Tebaai Devleti Osmaniye'nin Hukuki Umumiyesi başlığı altında toplanmıştır. Bunları kendi içlerinde sistemleştirerek özetleyelim. Osmanlı Devleti uyruğu herkes, din ve mezhebi ne olursa olsun Osmanlı sayılır. Madde 8. Bunlar yasa önünde hak ve ödevler bakımından eşittir. Madde 17. Osmanlılar kişi özgürlüğüne, madde 9 ve kişi dokunulmazlığına sahip olup yasanın gösterdiği yollar dışında cezalandırılamazlar. Madde 10. Konut dokunulmazlığı tanınmıştır. Madde 22. Her türlü eziyet, işkence, müsadere ve angarya yasaktır. Madde 24-26. Şu var ki KE kişi güvenliğini bir başka hükmüyle yok etmektedir. Abdülhamit'in diretmesi sonucu 113. madde metnine konan hüküm padişaha, hükümetin emniyetini ihlal ettikleri bir polis soruşturması sonucu belli olanları sürgüne yollama yetkisi veriyor. Din ve düşünce özgürlüklerine gelince KE dinsel özgürlükleri tanıyor. Madde 11. Ama düşünce özgürlüğünden söz etmediği gibi basın kanun dairesinde serbesttir. Madde 12 biçiminde her yana çekilebilir, tehlikeli bir hükme de yer veriyor. Madde basın özgürlüğünün özünü düşünceleri serbestçe açıklayabilme, göstermediği gibi sansürü de yasaklamamaktadır. Yasalara uymak kaydıyla genel ve özel öğretim yapma hakkı ise KE'nin tanıdığı bir özgürlüktür. Madde 15. Okullar devletin gözetim ve denetimi altındadır. Madde 16. Çok uluslu bir imparatorlukta öğretimin dili de önemli bir konuydu. KE'nin 18. maddesi devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu bildirmektedir.